Sayfa 127. Ketşan'ın Blanche Caddesi'nden Place Clichy'ye doğru ağır ağır yürürken bir şeyler düşünüyordu. Caddenin iki yanındaki barlar şimdiden açılmıştı. Kapılardaki çığırtkanlar Paris'in en güzel kızlarını görmesi için içeri girmesini öneriyorlardı. Paris'in en güzel kızları diye tanımlanan ama aslında güzellikten yana şanssız olan zavallılar tül perdelerin arkasından kararmakta olan caddeyi seyrediyorlardı. Mart ortasına özgü bir akşamüstüydü. Saat 5'i biraz geçiyor, soğuk bir rüzgar esiyordu. Shannon'ın keyfiyle hava tam bir uyum içindeydi. Alanı geçtikten sonra kaldığı otele giden ara sokağa saptı. Otel Montmartre'ın tepesine yakın bir yerde yapıldığı için üst katların manzarası oldukça iyiydi. Shannon bir hafta önce muayene olmak amacıyla gittiği Doktor Dunuvaz'ı düşünüyordu. Önceleri paraşütçü ve ordu doktoru olan Dunuvaz, sonradan dağcılığa başlamış, Himalaya ile Ant dağlarına çıkmaya hazırlanan Fransız takımına doktor olarak katılmıştı. Gönüllü olarak Afrika'da da bulunan doktor, Fransız Kızıl Haç örgütünde görev almış, savaştan sonra paralı askerlerin tedavilerini yapmıştı. Paris'te bile paralı askerlerin doktoru olarak tanınırdı. Onların bedeninden çok kurşun çıkarmıştı. Paralı askerler bir hastalıkları, bir dertleri olduğunda ya da muayene isteğini duyduklarında onun Paris'teki muayenehanesine uğrarlardı. Paraları varsa borçlarını dolarla öderlerdi. Parasızsalar Dunuvaz, Fransız doktorlarına pek rastlanmayan bir davranışta bulunur, onlardan para almazdı. Shannon otel kapısından içeri girdi ve anahtarını almak için resepsiyona doğru ilerledi. Yaşlı adam iş başındaydı. ''Bayım, biri sabahtan beri sizi arıyor, Londra'dan. Size bir not bıraktı.'' Yaşlı adam anahtarlıktaki bir kağıdı Shannon'a uzattı. Yaşlı adamın kargacık burgacık yazısı göze çarpıyordu kağıdın üstünde. Harf harf yazdırıldığı belliydi. Kağıtta sadece ''Harris'e dikkat'' sözcükleriyle bunun altında Afrika Savaşı sırasında tanıştığı Londra'da oturan serbest yazarın adı yazılıydı. ''Biri daha aradı, salonda bekliyor.'' Yaşlı adam eliyle lobinin yanındaki küçük odayı gösterdi. Shannon o yana bakınca kendi yaşlarında Londralı bir iş adamı gibi koyu renk giysilere bürünmüş birinin kendisine baktığını gördü. Gerek adamın onun ayağına gelmiş olması, gerekse beden yapısı Londralı bir iş adamının niteliklerinden sayılmazdı. Shannon bu tür adamları daha önce de tanımıştı. Olduklarından yaşlı ve zengin görünmeye çalışırlardı. ''Bay Shannon?'' ''Evet. Adım Harris, Walter Harris.'' ''Beni mi görmek istediniz?'' ''Birkaç saattir sırf bunun için bekliyorum. Burada mı yoksa odanızda mı görüşebiliriz?'' ''Burada görüşebiliriz. Yaşlı adam İngilizce bilmiyor.'' Karşılıklı oturdular. Andy'in arkasına dayandı ve ayak ayak üstüne attı. Cebinden sigara paketini çıkardı. Önce Shannon'a doğru uzattı. Shannon başıyla reddettikten sonra ceketinin cebinden kendi paketini çıkardı. Böyle davranmanın daha iyi olacağını düşünüyordu. ''Bildiğim kadarıyla paralı askersiniz Bay Shannon.'' ''Evet. Aslında bana sizi salık verdiler. Burada bir grup Londralı iş adamını temsil ediyorum. Bir işin yapılmasını istiyoruz. Bu görev için askeri konularda bilgili ve yabancı ülkelere hiç kuşku uyandırmadan yolculuk edebilecek birine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bu adamın gideceği yerde gördüklerini ve ülkenin askeri durumunu içeren iyi bir rapor hazırlaması, sonra da bunu unutması gerekiyor.'' ''Anlaşmalarımda adam öldürmek yoktur.'' dedi Shannon kısaca. ''Sizden böyle bir şey istemiyoruz.'' dedi Andy'in. ''Peki görev ne? Ücreti ne kadar?'' diye sordu Shannon. Uzun konuşmalarla zaman harcamak istemiyordu. Karşısındaki onun hemen konuya girmesine şaşırmadı, gülümsedi. ''İşi görüşmemiz için Londra'ya gelmeniz gerekiyor. Kabul etmeseniz bile yol masraflarınızı karşılayacağız.'' ''Niçin Londra'da da burada değil?'' diye sordu Shannon. Andy'in ağzındaki sigara dumanını üfledi. ''Bu işle ilgili bazı harita ve kağıtlar var.'' dedi. ''Onları yanımda taşımak istemedim. Aynı zamanda ortaklarıma da danışmam gerekiyor. Kabul edip etmediğinizi onlara bildirmeliyim.'' Andy'in cebinden her biri 100 Fransız frankı olan bir tomar para çıkartırken ikisi de konuşmuyordu. ''1500 frank.'' dedi. ''Aşağı yukarı 120 sterlin eder. Londra'ya gidiş ya da gidiş dönüş nasıl isterseniz, uçak bileti ve bir gecelik otel ücretiniz için.'' ''Yapılan öneriyi reddederseniz sırf geldiğiniz için 100 sterlin daha alacaksınız. Kabul ederseniz ücreti ayrıca görüşürüz.'' Shannon başıyla onayladı. ''Peki, önerinizi dinleyeceğim. Londra'da. Ne zaman?'' ''Yarın.'' dedi Andy'in ve gitmek için ayağa kalktı. ''Hava kararmadan gelin ve Haverstock Hill'daki Post House Otel'e yerleşin. Bu gece dönünce size yer ayırtırım. Ertesi sabah saat 9'da sizi odanızdan arayacağım. Sonra da görüşeceğiz. Anlaşıldı mı?'' Shannon başıyla onaylayıp frankları aldı. Odayı Brown, Keith Brown adına tutun dedi. Kendini Harris diye tanıtan adam. Sonra otelden ayrıldı ve bir taksi aramaya başladı. Shannon'a onunla görüşmeden önce Charles Ruse adındaki başka bir paralı askerle görüştüğünü söylemeye gerek duymamıştı. Çok istekli görünmesine rağmen Ruse'un bu işte başarılı olamayacağını düşündüğünü de söylemedi. Ruse'un dairesinden ayrılırken eğer karar verirse onu arayacağını söylemişti. 24 saat sonra Shannon Post House Otel'deki odasının penceresinden dışarıda yağan yağmuru ve Camden Town'dan gelip Hampstead'a gitmek için Haverstock tepesine tırmanan arabaları seyrediyordu. Keith Brown adına çıkarttığı pasaportunu yanına alarak sabah kalkan ilk uçakla gelmişti. Uzun süredir paralı askerler için gerekli olan sahte bir pasaporta sahipti. 1967 sonunda Kara Jack Schramm'la Bukavu'dayken aylarca Kongo ordusu tarafından sarılı kalmışlardı. Uzun bir süre dayanmışlar ama sonunda cephaneleri bitince göl yanındaki Kongo şehrini terk edip Guasna'ya kaçmışlar, Kızıl Aç'ın da yardımıyla bu ülkede kalabilmişlerdi. Kızıl Aç ve Ruanda hükümeti onları ülkelerine göndermek için çabalarken 6 aya yakın bir süreyi Kigali'deki tecrit kampında geçirdiler. Kongo Başkanı Mobutu cezalandırmak için onları geri isteyince böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi durumunda Ruanda ordusuyla kapışacaklarını ve kendi işlerini kendileri görmek zorunda kalacaklarını söyleyerek hükümeti tehdit ettiler. Böyle bir davranışta bulunabileceklerini düşünen Ruanda hükümeti de buna inandı. Sonunda onları ülkelerine göndermek için karar alınmış, İngiliz elçisi kampa gelerek orada bulunan 6 İngiliz paralı askerin pasaportlarına el koymak istemişti. Onlar da Bukavu'dan kaçarken her şeylerini kaybettiklerini söylemişlerdi. Londra'ya döndüklerinde Dışişleri Bakanlığı Shannon ve arkadaşlarını çağırarak her birinin uçak ücreti olarak 350 sterlin borçlu olduğunu ve bir daha kendilerine pasaport verilmeyeceğini bildirmişti. Kamptan ayrılmadan önce her birinin resmi çekilmiş, parmak izleri ve adları alınmıştı. Ayrıca hepsine bir daha Afrika'ya ayak basmayacaklarına söz verdiklerini gösteren belgeler imzalatılmış, Afrika'daki bütün ülkelere de bu belgelerin kopyası gönderilmişti. Paralı askerler buna hiç itiraz etmediler. Kampa makas sokulmadığı için her birinin saçı sakalına karışmıştı zaten. Bu nedenle resimlerinden tanınmaları olanak dışıydı. Ayrıca birbirlerinin yerine parmak izi vermiş, adlarını değiştirmişlerdi. Söz gelimi bir tanıtma kartında birinin adı, ötekinin parmak izi, bir başkasının da resmi vardı. Sonunda Sebastian Vitavix, Nedish Zigan benzeri adlarla Afrika'ya bir daha dönmemek üzere ülkelerine hareket ettiler. Shannon için Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı karar da önemli değildi. Kayboldu dediği pasaportu yanında olduğundan günü geçene kadar bu pasaportu kullandı. Sonra da yeni bir pasaport çıkarmak için harekete geçti. Somerset House nüfus memurluğuna başvurarak bu işler için gerekli olan 5 şilini ödeyip Shannon'la aynı yılda Yarmouth'da doğan ama menenjitten ölen bir çocuğun adına nüfus kağıdı çıkarttı. Bu nüfus kağıdıyla pasaport dairesine gidip yeni bir pasaport aldı. Dipnot: sahte pasaport çıkarabilmek için başvurulan bu yasal işlem Çakal E Yayınları 70 adlı eserde anlatılmıştır. O sabah Londra'ya iner inmez Afrika'da tanıştığı yazarı aramış, kendisini Walter Harris diye tanıtan adamla ne konuştuğunu öğrenmişti. Kendisini salık verdiği için yazara teşekkür etti ve bildiği iyi bir özel dedektiflik bürosu olup olmadığını sordu. O gün öğleden sonra büroya gitti, 20 sterlin depozito bıraktı ve ertesi sabah talimat vereceğini söyledi. Andy'in ertesi sabah tam söz verdiği saatte telefon etti ve Santral'a Bay Brown'la görüşmek istediğini bildirdi. Sloane Bulvarı'nda Chelsea Cloisters adında bir blok apartman var diye başladı. Konuşmak için 317 numaralı daireyi tuttum. Lütfen tam 11'de orada ol. Anahtar bende. Beni girişteki lobide bekle. Sonra da telefonu kapadı. Shannon verilen adresi yatağının yanındaki küçük masanın üstünde bulunan deftere not etti ve hemen dedektiflik bürosunu aradı. ''Adamınızın saat 10'u çeyrek geçe Sloane Bulvarı'ndaki Chelsea Cloisters'ın lobisinde olmasını istiyorum.'' dedi. ''Kendi arabasıyla gelirse daha iyi olur.'' ''Bir motosikletle gelir.'' dedi büronun yetkilisi. Bir saat sonra Shannon Chelsea Cloisters'ın lobisinde büronun yolladığı adamla buluştu. Düşündüğünün tersine uzun saçlı bir gençti gönderilen. Shannon onu kuşkuyla incelemeye başladı. ''Mesleğini biliyor musun?'' diye sordu. Genç başıyla onayladı. Çok iyi niyetli bir görünüşü vardı. Shannon bu iyi niyetin yanı sıra biraz da yeteneğinin olmasını diledi içinden. ''Şu başlığını motorunun bir yerine asıver.'' dedi. ''Buraya gelen insanlar başlıkla dolaşmazlar. Şurada bir yere otur ve gazete oku.'' Gencin gazetesi olmadığı için ona kendisininkini verdi. Ben öbür yanda oturacağım. Saat 11'e doğru bir adam gelecek. Bana selam verecek ve birlikte asansöre bineceğiz. Adama iyi bak ki sonra tanıyabilesin. Bir saat falan sonra çıkacak. O sıralar senin dışarıda motorunun başında olman gerek. Başlığı başına geçir ve bir arızayı gideriyormuş gibi davran. Anladın mı? Evet, anladım. Adam dışarı çıkınca kendi arabasına binerse plaka numarasını al. Belki de taksiyle döner. İki durumda da onu izle ve nereye gittiğini öğren. Asıl gideceği yere gelene kadar peşinden ayrılma. Uzun saçlı genç talimatı aldıktan sonra köşeye gitti ve gazetesini açtı. Buraya bakmakla görevli olan adam kaşlarını çattı ama sesini çıkarmadı. Bundan önce de birkaç kez böyle sahnelerle karşılaşmıştı. 40 dakika sonra Simon Andy'in içeri girdi. Shannon onun bir taksiden indiğini gördü ve gencin de görmüş olmasını diledi. Ayağa kalktı, içeri giren adama selam verdi. Ama Andy'in onu görmezlikten geldi. Asansöre doğru yürüdü, çağırma düğmesine bastı. Shannon da peşinden gitti. Bu sırada gencin onları izleyip izlemediğini görmek amacıyla ondan yana baktı. Gazetenin üstünden kendilerini seyrediyordu. ''Tanrı aşkına'' diye içinden geçirdi Shannon. Kendini Walter Harris diye tanıtan adamın çevresine bakma olasılığını azaltmak için o günkü havayla ilgili saçma sapan bir şeyler söyledi. Simon Andy'in 317 numaralı dairede bir koltuğa oturduktan sonra çantasını açtı. İçinden bir harita çıkarıp yatağın üstüne yaydı ve Shannon'a dikkatle bakmasını söyledi. Shannon haritaya sadece 3 dakika bakmakla bütün ayrıntıları görmüştü. Ardından Andy'in açıklamalarına başladı. Anlattıklarının yarısı gerçek, yarısı yalandı. Hala bir grup İngiliz iş adamını temsil ettiğini söylüyordu. Bu grubun içinde bulunan herkesin de bu Zangaro denen ülkeyle işi vardı. Üstelik hepsi de bu Kimba denen başkandan çok çekiyordu. Sonra ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen süre içinde neler olup bittiğini sıraladı. Anlattıklarının büyük bir bölümünü Sir James Manson'a hazırladığı rapordan aktarıyor, pek yalana da başvurmuyordu. Sonunda sözü istediği noktaya getirdi. Ordunun birkaç subayı neredeyse nesli tükenen yerli iş adamlarıyla görüşmüşler. Onlara söylediklerine göre Kimba'yı devirmek için bir darbe hazırlıyorlarmış. Bu haber bizim gruptaki iş adamlarından birinin kulağına gidince sorun bize kadar yansıdı. Ama gerçek olan bir şey de bu subayların askeri eğitim görmüş olmamaları. Üstelik ordudaki görevleri bir yana Kimba'yı nasıl devireceklerini bile bilmiyorlar. Çünkü Kimba koruyucularıyla çevrili sarayından pek dışarı çıkmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ne bizler ne de halkı Kimba'nın devrilmesine üzüleceğiz. Kurulacak yeni bir hükümet ülkenin geleceği için daha hayırlı olabilir. Zangaro'ya gidip başkan sarayının ve öteki önemli yapıların güvenlik tedbirlerini inceleyecek, ordunun durumunu değerlendirebilecek bir adama ihtiyacımız var. Kimba'nın askeri gücü hakkında ayrıntılı bir rapor istiyoruz.
Ondan sonra da elde ettiğiniz bu bilgiyi subaylarınıza mı bildireceksiniz diye sordu Shannon.
Onlar bizim subaylarımız değil, Zangaro'nun subayları. Aslında eğer karşı çıkacaklarsa neyin nasıl yapılacağını bilerek hareket etmeleri iyi olur. Shannon anlatılanların yarısına inandı ama öteki yarısına inanmadı. Bu işi yapmaya niyetlenen subaylar, eğer gerçekten anlatıldıkları gibiyseler, böyle bir darbe yapmayı bile düşünmemeleri gerekirdi. Ama ağzını açmadı.
''Turist olarak gitmeliyim.'' dedi. ''Herhalde başka bir biçimde gidemem.''
''Haklısın.
Ama oraya pek turist gittiğini sanmıyorum. Sizin oradaki arkadaşlarınızın birine iş ziyareti yapamaz mıyım?''
''Buna olanak yok.'' dedi Andy'in. ''Eğer en küçük bir şeyden kuşkulanırlarsa hepimizin işi bitik demektir.''
''Yani benim yakalanabileceğimi söylemek istiyorsun.'' diye düşündü Shannon. Ama sesini çıkarmadı.
Para karşılığında yapacaktı bu işi. Bu nedenle de tehlikeyi göze almalıydı. Parayı boş yere verecek değillerdi ya.
''Geriye ücret konusu kaldı.'' dedi Shannon sözü uzatmadan. ''Yani kabul ediyor musun?''
''Para konusunda anlaşırsak evet.''
Bu sonuç Andy'nin hoşuna gitti. Yarın sabah Zangaro'nun kuzey komşusu olan ülkeye gidiş dönüş biletin otelinde olacak dedi. Bu ülkeye giriş vizesi almak için Paris'e gitmen gerekiyor. Zangaro fakir bir ülke olduğundan Avrupa'da tek bir elçiliği var, o da Paris'te. Ama Zangaro vizesini de Paris'ten almaya kalkarsan aylarca bekleyebilirsin. Komşu cumhuriyetin başkentinde de Zangaro elçiliği var. Elçiye biraz para verirsen bir saat içinde vizeni alabilirsin. Anlıyorsun değil mi? Shannon başıyla onayladı, çok iyi anlıyordu. Paris'te komşu ülkenin vizesini aldıktan sonra Afrika hava yollarıyla uçarsın. Oraya varınca para karşılığı Zangaro vizesiyle uçak biletini alıp Clarence'e geçersin. Yarın sabah biletlerle birlikte 300 sterlinin karşılığı olan Fransız frankı da otelinde olacak. Bu para giderlerin için.
500'e ihtiyacım var dedi Shannon. Yolculuk en azından 10 gün sürecek, belki de daha çok. Vizeyi hemen alabileceğimi garanti edemem. 300 verirseniz rüşvet ve gecikmeler için elimde bir şey kalmaz. Peki, 500'ün karşılığı Fransız frankı elinde olacak. 500'e senin içinde de endiyen. 1000 dedi Shannon. Dolar mı? Sanırım sizler Amerikan dolarıyla iş görürsünüz. Sterlin dedi Shannon. 2500 dolar, yani 2 aylık anlaşmalarda aldığım ücret. Ama sen 10 günlük bir işe çıkıyorsun diye itiraz etti Andy'in. Çok tehlikeli bir 10 gün dedi Shannon. Eğer bu ülke sizin anlattıklarınızın yarısı kadar tehlikeliyse, böyle bir işe girişen kişi kim olursa olsun yakayı ele verince sonu ölüm demektir. Üstelik acı çekerek ve pisi pisine bir ölüm. Niçin kendiniz gitmiyorsunuz? Madem bu tehlikeyi göze alıyorum, istediğim parayı vermeniz gerekir. Peki 1000 sterlin, 500'ü şimdi, 500'ü de dönünce. Döndüğüm zaman beni arayacağınızı nereden bileyim dedi Shannon. Peki senin oraya gideceğini ben nereden bilebilirim diye çıkıştı Andy'in. Shannon'ın verebileceği bir cevap yoktu, başıyla onayladı. Peki yarısı şimdi, yarısı da iş bitince dedi. 10 dakika sonra Andy'in çıkıp gitti. Giderken de Shannon'a 5 dakikadan önce bir yere ayrılmamasını söyledi. O gün öğleden sonra 3'te dedektiflik bürosunun yetkilisi yemekten döndü. Shannon 3'ü çeyrek geçe telefon etti. ''Evet Bay Brown'' dedi telefondaki ses. ''Adamımla görüştüm. Sizin istediğiniz gibi beklemiş. Peşinden gitmesini istediğiniz adam kapıdan çıkınca da görevini sürdürmüş. Adam bir taksi çağırmış ve memurumuz da onu şehrin merkezine kadar izlemiş. Sonra taksiyi göndermiş ve bir binaya girmiş. ''Hangi binaya?'' ''Mancon şirketi. Manson Consolidated Madencilik Şirketi'nin merkez binası.'' ''Orada mı çalışıyor?'' Büyük bir olasılıkla evet, adamım onun peşinden binaya girememiş ama kapıcının onu selamlayarak kapıyı açtığını görmüş. Bilirsiniz hiçbir kapıcı küçük bir memuru böyle karşılamaz. Göründüğünden daha uyanıkmış dedi Shannon. Genç bu işin üstesinden gelmişti. Shannon talimat verdikten sonra telefonu kapadı. Dışarı çıkarak posta çekiyle 50 sterlin yolladı dedektiflik bürosuna. Bir bankaya uğrayıp hesap açtırdı ve 10 sterlin yatırdı. Ertesi sabah da 500 sterlin. Akşamüstü de Paris'e giden uçağa bindi. Doktor Chalmers içkiye pek alışkın değildi. Bir adam sert içkilere pek iltifat etmezdi. İçtiği zaman çenesi düşerdi çünkü. Tıpkı Sir James Manson'a yemek yediğinde olduğu gibi. Shannon Batı Afrika'ya gitmek üzere Le Bourget Havaalanı'nda Afrika Hava Yolları'nın uçağını beklerken Doktor Chalmers da eski bir üniversite arkadaşıyla akşam yemeği yiyordu. Arkadaşı da araştırmalar yapan bir bilim adamıydı. Bu yemek bir özellik taşımıyordu. Birkaç gün önce sokakta karşılaşmışlar, birlikte yemek yemeye karar vermişlerdi. 15 yıl önce ikisi de öğrenciyken her genç bilim adamı gibi titiz ve namuslu çalışmalarıyla mezuniyetlerine hazırlanıyorlardı. 50'lerin ortasında günün konuları atom bombası ve sömürgecilikti. Nükleer çalışmaların durdurulması ve imparatorlukların sömürüye son vermesi için yapılan binlerce gösteri yürüyüşüne katılmışlardı. Her ikisi de mağrur, titiz ve çalışkandı, şimdi olduğu gibi. Dünyanın içinde bulunduğu durumu beğenmedikleri için genç komünistler hareketini başlatmışlardı. Chalmers böyle bir ortamda yetişmiş ama evlenip evini ipotekledikten sonra yavaş yavaş maaşlı orta sınıfa geçmek zorunda kalmıştı. Son 15 gün içinde olup bitenler bir bardak şarap içme huyunu etkilemişti. İçtikçe içiyordu. Kahverengi gözlü cana yakın arkadaşı onun bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlamış, yardım edip edemeyeceğini sormuştu. Chalmers ancak bir bardakla kanyak içtikten sonra karısına benzemeyen ve onun gibi bir bilim adamı olan arkadaşına derdini açma gereğini duydu. Arkadaşı onun sorununu daha iyi anlardı. Anlattıkları çok gizliydi ama cana yakın ve anlayışlı arkadaşına güveniyordu. Sakat kızının durumunu ve kızı için gerekli olan paranın miktarını duyunca arkadaşının bakışları daha da anlayışla doldu. Masanın üstünden uzanarak Chalmers'ın kolunu tuttu. ''Üzülme Gordon, seni çok iyi anlıyorum. Senin yerinde kim olsaydı aynı davranışı yapardı.'' dedi. Chalmers lokantadan çıkıp evine dönerken biraz rahatlamıştı. Derdi anlayışla karşılandığı için içi biraz olsun ferahlamıştı. Chalmers eski arkadaşına öğrencilik yıllarından bu yana değişip değişmediğini sormuştu. Arkadaşı hiç değişmemişti ama ardından kendi düşüncelerine dalmış ve şarabın etkisiyle başka bir şey sormayı akıl edememişti. Sorsaydı alacağı cevap hiç de hoşuna gitmeyecekti. Arkadaşı hala paraya önem vermiyordu ve partinin düşüncelerini savunan sadık bir üyeydi.